Kitabın adı Özürlü Memur Seçme Sınavı. Konu anlatımı ders notları, deneme testleri, çıkmış sorular. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi. Yazarlar Doğan Yıldız, Ali Şentürk, Süleyman Günel. İkinci ayrım. Sayfa 206. Konu testi 2. Soru 1. Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Rusya'nın Akdeniz'e inme isteği, B. Avusturya-Macaristan veliahtının sırtlı bir öğrenci tarafından öldürülmesi, C. Almanya'nın güçlenip sömürgeler elde etmeye çalışması, D. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi, E. Avusturya-Macaristan'ın Sırbistan'ı ele geçirme isteği. Yanıt B. Avusturya-Macaristan veliahtının sırtlı bir öğrenci tarafından öldürülmesi. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf, anlaşma grubu içinde yer alan devletlerden biri değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Bulgaristan, B. Yunanistan, C. Fransa, D. Amerika Birleşik Devletleri, E. Rusya. Yanıt A. Bulgaristan. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda ittifak grubu yanında savaşa girmesinde etkili olmamıştır? Olmamıştır sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Savaştan galip ayrılarak pan-Türkizm düşüncesini gerçekleştirme amacı, B. Savaşı Almanya'nın kazanacağına inanılması, C. Kaybedilen imparatorluk topraklarını geri alma düşüncesi, D. İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesme isteği, E. Goben ve Breslav savaş gemilerinin Rus limanlarını bombalaması. Yanıt D. İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesme isteği. Soru 4. Almanya'nın Osmanlı İmparatorluğu'nu kendi yanında savaşa sokmak istemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Yoktur sözcüğünün alt çizili. Seçenekler A. Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumunun, B. Osmanlı Padişahı'nın halife olmasının, C. İngiliz sömürgelerine giden yolların Osmanlı topraklarından geçmesinin, D. Osmanlı Devleti'nin asker sayısının fazla olmasının, E. Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücünün. Yanıt E. Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücünün. Sayfa 207. Soru 5. 1. Birinci Dünya Savaşı uzamıştır. 2. Çarlık Rusyası yıkılmıştır. 3. Yarım milyona yakın insan ölmüştür. 4. İngiliz ve Fransız donanması büyük kayıplara uğramıştır. 5. İtalya taraf değiştirerek İtilaf Devleti'nin başı yanında savaşa girmiştir. Yukarıda verilen sonuçlardan hangisinde Çanakkale Savaşları'nın etkisi yoktur? Yoktur sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Yanıt E. 5. İtalya taraf değiştirerek İtilaf Devleti'nin yanında savaşa girmiştir. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinin açılmasının nedenlerinden biridir? Seçenekler A. Enver Paşa'nın pan-Türkizm düşüncesini gerçekleştirme isteği, B. İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesme düşüncesi, C. Ruslara yardım gönderilmesini önleme amacı, D. Ermeni olaylarını önleme düşüncesi, E. Doğu Anadolu topraklarını Ruslardan geri alma isteği. Yanıt A. Enver Paşa'nın pan-Türkizm düşüncesini gerçekleştirme isteği. Soru 7. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır? Savaşmamıştır sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Makedonya, B. Mısır, C. Galicia, D. Irak, E. Suriye. Yanıt B. Mısır. Soru 8. Mustafa Kemal yönetimindeki 7. Ordu'nun İngiltere'ye karşı büyük başarılar elde etmesine rağmen 1918 yılında İngilizlerin Suriye'yi ele geçirmesinde aşağıdakilerden hangisi önemli bir etken olmuştur? Seçenekler A. Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan ayrılması, B. Mondros Ateşkesi'nin imzalanması, C. Arapların İngilizlerle anlaşması, D. Wilson ilkelerinin yayımlanması, E. Osmanlı ordusunun savaş yorgunluğu. Yanıt C. Arapların İngilizlerle anlaşması. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı sonlarında İtalya'nın İtilaf Devletleri tarafına geçmesinin nedenlerinden biri değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Almanya'nın İtalya'ya saldırması, B. Almanya'nın giderek üstünlüğünü kaybetmesi, C. İtalya'ya Anadolu'dan büyük bir pay vaat edilmesi. D. İtilaf devletlerinin savaşı kazanacağının anlaşılması. E. Almanya'nın yanında savaşan diğer devletlerin güçsüz olmaları. Yanıt A. Almanya'nın İtalya'ya saldırması. Soru 10. Ruslar aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalayarak 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmişlerdir? Seçenekler A. Gümrü, B. Kars, C. Brest-Litovsk, D. Moskova, E. Berlin. Yanıt C. Brest-Litovsk. Sayfa 208, soru 11. 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinde etkili olan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. İtalya'nın taraf değiştirmesi, B. Rusya'nın savaştan çekilmesi, C. Yunanistan'ın savaşa girerek Balkanlarda başarılı olması, D. ABD'nin savaşa katılması, E. Almanya'nın ekonomik gücünün azalması. Yanıt D. ABD'nin savaşa katılması. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan devletlerden biri değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Belçika, B. Avusturya, C. Macaristan, D. Polonya, E. Çekoslovakya. Yanıt A. Belçika. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Alman Krallığı'nın yıkılarak yerine Cumhuriyet'in kurulması, B. İngiltere'nin büyük bir güce ulaşması, C. Rusya'da sosyalist bir rejimin kurulması, D. ABD'nin Avrupa politikasıyla ilgilenmesi, E. Sırbistan, Romanya ve Karadağ devletlerinin kurulması. Yanıt E. Sırbistan, Romanya ve Karadağ devletlerinin kurulması. Soru 14. 1. Yenenler yenilenlerden toprak almayacaktır. 2. Yenilenler savaş tazminatı ödemeyecektir. 3. Devletler arasında gizli antlaşmalar yapılmayacaktır. 4. Zayıf devletler güçlü devletlerin himayesi altına alınacaktır. 5. Devletler anlaşmazlıkları barış yoluyla çözümleyeceklerdir. Yukarıda verilenlerden hangisi ABD Başkanı Wilson'ın 1. Dünya Savaşı'na girerken yayımladığı ilkelerden biri değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 3 ve 4, D. Yalnız 3, E. Yalnız 5. Yanıt D. Yalnız 3. Devletler arasında gizli antlaşmalar yapılmayacaktır. Soru 15. Wilson ilkelerinin yayımlanması Osmanlı Devleti açısından aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmamıştır? Olmamıştır sözlerinin altı çizili. Seçenekler azınlık cemiyetlerinin kurulmasına, B. Osmanlı yönetiminin Mondros ateşkesini onaylamasına, C. Boğazların tehdit altına girmesine, D. Azınlık ayaklanmalarının başlamasına, E. Saltanat ve hilafetin korunmasına. Yanıt E. Saltanat ve hilafetin korunmasına. Bölüm 3. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu. Mondros Ateşkes Antlaşması. 30 Ekim 1918. Almanya'nın yanında savaşa giren ve savaş boyunca ekonomik gücünü Almanya'dan alan Osmanlı İmparatorluğu, Almanya'nın savaştan yenik ayrılması üzerine ateşkes istemiştir. Böylece 30 Ekim 1918'de Bahriye Nazırı Rauf Orbay Bey ile İngiliz Amirali Arthur Calthrop tarafından Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Bir devletin yok olması anlamına gelen Mondros Ateşkesi, Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir. Nedenleri: A. Almanya'nın savaştan yenik ayrılması ve Almanya'nın desteği olmadan Osmanlı Devleti'nin savaşı sürdürecek gücünün olmaması. B. Wilson ilkelerinin yayımlanması. C. Daha sonra İngilizlerin hoşgörüsüyle karlı bir barış antlaşmasının imzalanacağının sanılması. D. Padişahın İngilizlerin yardımıyla saltanatı ve halifeliği korumak istemesi. Mondros Ateşkesi'nin koşulları: A. İstanbul ile Çanakkale boğazları açılacak ve bu yerlerdeki askeri üsler antlaşma devletlerince işgal edilecektir. B. Osmanlı Devleti müttefikleriyle olan bütün ilişkilerini kesecektir. C. Ordu terhis edilecek, orduya ait silahlar, taşıtlar, cephane ve donanım antlaşma devletlerine teslim edilecektir. D. Donanma anlaşma devletlerine bırakılacak ve uygun görülen limanlarda demirli tutulacaktır. E. Antlaşma imzalandığında Anadolu dışında bulunan Türk askerleri en yakın anlaşma devleti askeri birliklerine teslim olacaktır. F. Toros tünelleriyle bütün demir yolları anlaşma devletleri subayları tarafından denetlenecektir. G. Antlaşma devletleri bütün haberleşme araçlarına el koyacaklardır. H. Kafkaslardaki ve Kuzey İran'daki Türk kuvvetleri geri çekilecektir. 7. madde. Anlaşma devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durumla karşılaşırsa yurdun önemli stratejik bölgelerini işgal edebilecektir. 24. madde. Doğudaki 6 ilde, parantez içinde Erzurum, Van, Harput, Sivas, Bitlis, Diyarbakır, bir karışıklık çıkarsa antlaşma devletleri bu yerleri işgal etme hakkına sahip olacaktır. Antlaşmanın önemi. A. Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona ermiştir. B. Boğazların işgaliyle Anadolu ile Rumeli'nin bağlantısı kesilmiştir. C. 7. maddenin uygulanmasıyla Wilson ilkelerine göre Türklerin denetiminde kalması gereken Anadolu toprakları da anlaşma devletleri tarafından işgal edilmiştir. D. 24. maddenin uygulanmaya çalışılması sonucunda doğudaki Ermeniler bağımsız devlet kurmak amacıyla ayaklanmışlardır. 1. Dünya Savaşı'nı bitiren barış antlaşmaları. Versay Barış Antlaşması. 28 Haziran 1919. İtilaf devletleri ile Almanya arasında imzalanmıştır. Antlaşmaya göre Almanya, A. 1871'de aldığı Alsak-Lorraine bölgesini Fransa'ya geri vermiştir. B. Yeni kurulan Polonya ve Çekoslovakya devletlerine toprak vermiştir. C. Saar Havzası kömür madenlerini Fransa'ya vermek zorunda kalmıştır. D. Avusturya ile birleşmesi yasaklanmıştır. E. Ordu ve donanmasını azaltmış, silah sanayi kurmamayı, askeri ve ekonomik sınırlamayı kabul etmiştir. F. Tüm sömürgelerini kaybetmiştir. Parantez içinde Almanya'nın Çin'deki ayrıcalıkları ve Büyük Okyanus'taki adaları Japonya'ya devredilmiş, Afrika'daki diğer sömürgeleri İngiltere, Fransa ve Belçika arasında paylaşılmıştır. Saint-Germain Barış Antlaşması 10 Eylül 1919 İtilaf devletleri ile Avusturya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre A. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanmıştır. B. Bu topraklar üzerinde Avusturya Cumhuriyeti, Macaristan Krallığı ve Çekoslovakya Cumhuriyeti kurulmuştur. C. Avusturya, Macaristan ve Yugoslavya'nın bağımsızlığını tanımak zorunda kalmıştır. Bosna-Hersek Yugoslavya'ya, Bukovina Romanya'ya, Galicia Polonya'ya, Güney Tirol ise İtalya'ya verilmiştir. Neuilly Barış Antlaşması 27 Kasım 1919 İtilaf devletleri ile Bulgaristan arasında imzalanmıştır. Antlaşmayla Bulgaristan, Batı Trakya ile Makedonya topraklarını Yunanistan ve Yugoslavya'ya bırakmıştır. Böylece Bulgaristan'ın Ege Denizi ile bağlantısı kesilmiştir. Trianon Barış Antlaşması 4 Haziran 1920 İtilaf devletleri ile yeni kurulan Macaristan Krallığı arasında imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre Macaristan, A. Pressburg bölgesini Çekoslovakya'ya, B. Hırvatistan'ı Yugoslavya'ya, C. Transilvanya'yı Romanya'ya, D. Burgerland'ı Avusturya'ya bırakmak zorunda kalmıştır. Sevr Barış Antlaşması 10 Ağustos 1920 İtilaf devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Türk halkının kabul etmemesi ve bağımsızlık savaşının başarılı olması sonucunda yürürlüğe girmemiştir. Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923 İtilaf devletleri ile yeni kurulan Türk devleti arasında imzalanmıştır. Bu antlaşmayla itilaf devletleri Türk devletinin bağımsızlığını resmen tanımışlar ve 1. Dünya Savaşı tüm sonuçlarıyla tamamen sona ermiştir. Mondros Ateşkesi sonrasında Osmanlı Devleti'nde siyasi gelişmeler. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmesinden sonra ülkeyi savaşa sokan İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri yurdu terk etmişlerdir. Bunun üzerine Padişah Vahdettin sadrazamlığa Ahmet İzzet Paşa'yı getirmiş, ancak sadrazamla padişah itilaf devletlerine karşı izlenecek politikada anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Mondros Ateşkesi'nin haksız uygulamalarına karşı çıkan Ahmet İzzet Paşa bir süre sonra görevden alınmış, yerine damat Ferit Paşa getirilmiştir. Padişahla aynı görüşleri paylaşan ve tam bir uyum içinde çalışan damat Ferit Paşa, ulusal mücadeleyi engellemek için itilaf devletleriyle işbirliği yapmaktan çekinmemiştir. İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919 Paris Barış Konferansı'nda İngilizlerin isteğiyle Anadolu'nun paylaşılmasına ortak edilen Yunanistan, konferansta alınan karar gereği 15 Mayıs 1919'da İzmir'e asker çıkarıp şehri işgal ederek binlerce Türk'ün öldürülmesine neden olmuştur. Padişah ve İstanbul hükümetinin işgaller karşısında kendi çıkarları doğrultusunda kayıtsız kalmaları üzerine tüm yurtta işgalleri kınayan miting ve gösteriler yapılmıştır. Yunan ordusunun işgali iç bölgelere kaydırması sonucunda Kuvayi Milliye oluşmaya başlamıştır. İzmir'in işgali Türkler arasında birleştirici bir etki yapmış, ulusal bilincin uyanmasına ve hızla yayılmasına neden olmuştur. Ulusal varlığa zararlı cemiyetler. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu karışık durumdan faydalanarak bağımsız devletler kurmak isteyen azınlıklarla kendi çıkarları doğrultusunda saltanat ve hilafetin devamını sağlamak isteyen Türkler tarafından kurulan cemiyetlerdir. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler. 1. Mavri Mira Cemiyeti, parantez içinde Kara Gün. Trakya ve Batı Anadolu bölgesine Yunanistan'a katarak eski Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmak amacıyla İstanbul'da Rum Patrik Vekili'nin başkanlığında kurulmuştur. Yunan hükümetinden maddi yardım gören bu cemiyetin görevi çeşitli illerimizde, parantez içinde İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Kırklareli gibi çeteler kurmak ve Yunan hükümeti lehine propaganda yapmaktır. Yunan Kızıl Haç'ı, Göçmenler Komitesi, Kordos ve okullardaki izcilik kurumlarını da bünyesinde toplayarak etki alanını genişletmeye çalışmıştır. 2. Rum Pontus Cemiyeti. Patrikhaneye bağlı olarak çalışan bu cemiyet, Orta ve Doğu Karadeniz illerimizde ayrı bir Rum devleti kurmak istemiştir. 3. Hınçak Komitesi. Silahlı çeteler oluşturup propaganda çalışmaları yaparak Wilson ilkeleri doğrultusunda Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni devleti kurmayı amaçlamıştır. Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler. 1. Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası. Vatanın kurtuluşunun padişah ve halifenin buyruklarına sıkı sıkıya uymakla mümkün olacağına inanan cemiyettir. İngilizlerden maddi destek görmüştür. 2. Teali İslam Cemiyeti. Halifenin buyruklarına ve şeriat kurallarına uymakla Osmanlı Devleti'nin kurtulacağını savunan cemiyettir. İstanbul'da medrese öğrencileri tarafından kurulmuştur. Konya'da şubeler açan bu cemiyet de İngilizlerden maddi destek görmüştür. 3. Kürt Teali Cemiyeti. İngilizlerden yardım gören küçük bir azınlık tarafından kurulmuştur. Emperyalist güdümlü bir cemiyettir. Amacı Wilson ilkelerinden faydalanarak bağımsız Kürdistan Devleti'ni kurmaktır. 4. İngiliz Muhipler Cemiyeti. İngiliz dostluğunu kazanarak İngiliz koruyuculuğunda Osmanlı Devleti'ni yaşatmak amacıyla kurulan cemiyettir. Cemiyetin üyeleri arasında Padişah Vahdettin, Damat Ferit Paşa ve devletin ileri gelen yöneticileri de vardır. Merkezi İstanbul'da olan bu cemiyet, Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceğinin İngilizler tarafından sağlanabileceği görüşünü savunmuş, gizli olarak da ulusal direnişi kırmaya çalışmıştır. 5. Hürriyet ve İtilaf Partisi. 1911 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı kurulan bu parti, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ulusal mücadeleye karşı olan cemiyetleri bünyesinde toplamıştır. Ulusal Cemiyetler. Anadolu'nun haksız yere işgal edilmesine, Osmanlı hükümetinin kayıtsız kalması karşısında Türk ulusu direnme cemiyetleri kurarak bölgelerini işgallere karşı korumaya çalışmıştır. 1. Trakya Paşaeli Cemiyeti. Merkezi Edirne olmak üzere kurulan cemiyet, Trakya ve Marmara'nın Yunanistan'a verilmesini önlemeye ve bölgedeki azınlıkların yıkıcı faaliyetlerini engellemeye çalışmıştır. 2. İzmir Müdafaa-i Hukuki Osmaniye Cemiyeti. İşgalden önce İzmir'de kurulan bu cemiyet, İzmir'in ve Batı Anadolu'nun Yunanistan'a verilmesini engellemeye çalışmıştır. İzmir'in işgal edileceği haberinin alınması üzerine cemiyet, adını İzmir Reddi İlhak Cemiyeti olarak değiştirmiştir. 3. Kilikyalılar Cemiyeti. Çukurova yöresini işgallerden korumak ve halkı teşkilatlandırmak amacıyla kurulmuştur. 4. Trabzon Muhafaza-i Hukuki Milliye Cemiyeti. Orta ve Doğu Karadeniz'de kurulması düşünülen Rum Pontus Devleti'nin kurulmasını önlemek amacıyla oluşturulmuştur. 5. Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuki Milliye Cemiyeti. İstanbul'da kurulan fakat burada etkin olamayınca Erzurum ve Elazığ'da şubeler açan bu cemiyet, Doğu Anadolu'nun bölünmezliğini savunmuş ve Ermeni Devleti'nin kurulmasını engellemeye çalışmıştır. Cemiyet bölgedeki Türkleri azınlıklara oranla her yönden daha güçlü tutmak amacıyla şu kararları almış ve daha sonra Erzurum Kongresi'ne de toplanmasını sağlamıştır. Kararlar: A. Hiçbir şekilde göç edilmeyecek. B. Bölgede tarihi, kültürel ve sosyal araştırmalar yapılarak bu bölgenin Türk yurdu olduğu dünyaya ispat edilecek. C. Doğu Anadolu illerinden herhangi biri saldırıya uğrayacak olursa hep birlikte savunma yapılacaktır. Ulusal cemiyetlerin ortak özellikleri. A. Bölgesel amaçlarla kurulmuşlardır. B. Bulundukları bölgelerde Türklerin çoğunlukta olduklarını yayın yoluyla dünya kamuoyuna duyurarak işgallerin haksızlığını savunmuşlardır. C. Bölgelerin haksız yere işgalini önlemek ve azınlık faaliyetlerini engellemek amacıyla kurulmuşlardır. D. Gerekirse silahlı mücadeleye başvurma kararı almışlardır. E. Birbirlerinden kopuk ve bağımsız hareket etmişlerdir. F. Bölgesel olarak kurulmalarına rağmen ulusal bilincin gelişmesine, yayılmasına ve canlı tutulmasına kaynak olmuşlardır. G. Sivas Kongresi'nden sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilerek ulusal bir nitelik kazanmışlardır. İkinci ayrımın sonu. Sayfa no 213. Devamı 3. ayrımda.